Kitabın adı Siyah Süt, yazarı Elif Şafak. 18. ayrım. Okuyamaz oldum, yazamaz oldum. Ne okuması ne yazması, düşünemez oldum. Kuru ottan farkım kalmadı. Bittim ben, kişiliğimi yitirdim diye ver yansın ediyor habire. Bana da kızgın. Sinik entel hanımcığım, abartmıyor musun? Geçici bir evre bu diye sakinleştirmeye çalışıyorum. Cehalet bulaşıcıdır. Cehalet salgın bir hastalık gibidir. Bir kez vücuda girdi mi bu virüs, hızla yayılır. Onu durduracak tek bir aşı var: kitaplar. Acilen dönelim kitapların dünyasına. Ama benim kitap okuyacak halim yok. Hep yorgunum, çok yorgunum. O anaç sütlaç mıymıntısı için beni nasıl satarsın? Hayattaki en büyük gayesi cevizli çıtır kurabiye yapmak olan bir kadın için entelektüel dünyayı nasıl bir kenara atarsın? Sinik entel hanımcığım, ne olur abartma. Hamilelikte ve sonrasında anaç yanıma ihtiyacım var. Niçin anlamıyorsun diye cevap veriyorum süklüm püklüm. Ah, şu mesele diyor içini çekerek. Anlaşılan senin için sadece bedenindeki değişim mühim artık. Bakıyorum, beyin bir kenara atıldı. Ne olacak benim halim? Bana beyin lazım. Beden gibi basit ve herkeste olan bir şeyi ne yapayım? Vasatlık ve durağanlık, ki en korktuğu şeylerdi sinik entel hanımın, şimdi dilediğince hareket edememenin, üretememenin ve farklı olamamanın sancısıyla paniklemiş vaziyette. En sevdiği yazarların kitaplarını sakıncalılar listesinde görmek de asabını bozdu haliyle. Gece gündüz sızlanıyor, teselli edemiyorum. 6. hafta. Bu hafta sabah bulantısı dedikleri şeyin sadece sabahları değil, sabah, öğle, akşam, hatta gece yarısı olabileceğini öğrendim. Öyleyse niçin adına sabah bulantısı diyorlar bu meretin? Anaç sütle çanıma dert yanayım dedim. Nedir bu kusmalar? Bir de sabah bulantısı diyorlar utanmadan. Bütün gün devam ediyor. Hep böyle mi olacak? İçim dışıma çıktı. Gözlerini kısıp tahtından süzüyor beni. Tahta mandallardan bir taht yaptım ona. Bütün gün orada oturup beni denetliyor. Şimdi de öyle ters bakıyor ki suratıma, böcek gibi hissediyorum karşısında. Asasını yere vuruyor. Tok tok. Sessizlik diye bağırıyor. Ama anaç sütle çanım pek halsizim, mecalsizim. Bütün gün taş taşımış gibi yorgunum. Analarımız, ninelerimiz, teyzelerimiz, yengelerimiz, halalarımız, ablalarımız nasıl geçirdiyse bu süreci sen de öyle geçireceksin. Sanki bir tek sensin bunları yaşayan. Tarlada doğuran kadının canı yok mu? Sabah doğuruyor o kadıncağızlar, sonra da bebeklerinin göbek bağlarını kendi elleriyle cırt diye kesiyor, gık çıkarmadan kalkıp çapa yapmaya gidiyorlar. Onların canı yok mu? Her sene milyonlarca kadın geçiyor bu rahleden. Hani bak, hiçbiri söyleniyor mu? Bozuluyorum. Ağrıma gidiyor. Söylenmiyordum ki, diyorum kırık bir sesle. Azıcık empati dileniyordum senden. Az biraz şefkat. Gerek yok empatiye mempatiye diye kestirip atıyor anaç sütle çanım. Söyleyecek söz yok. Gidip biraz uzanayım bari. Aniden çok yorgun hissediyorum kendimi. Tam ben dönüp gidecekken arkamdan sesleniyor. Sen yat kalk, bu dünyaya fil olarak gelmediğine dua et. Anne fil olsaydın 9 değil 23 ay hamile kalacaktın. Şükret. Bu son. Bir daha ağzımı açıp yakınmayacağım anaç sütle çanıma. 8. hafta. İştahım yok. 2 kilo verdim. Kilo almam gerekirken ben veriyorum. İştahımın olmamasından son derece memnunum. Şişmanlamaktan korkuyorum. Ada vapurundaki küp gibi hamile kadın sık sık gözümün önüne geliyor. Nanik yapıp kaçıyor. Ona benzerim diye ödüm kopuyor. Daha yeni anlıyorum bir hakikati. Meğer saten Şehvet Hanım'ın üzerimdeki etkisi o kadar da az değilmiş. Meğer nasıl da korkuyormuşum çirkinleşmekten, şişmekten. Yiyecek bir takıntıya dönüşüyor. Acaba ne yemeli, ne yememeliyim? Bütün gün kalori ve karbonhidrat hesapları yapıyorum. Yiyecek düşünmek, düşlemek yemekten çok daha cazip geliyor. Habire istesem yiyebileceğim ama katiyen yemediğim şeyleri düşünüyorum. Sonunda bir gün süpermarkete uğrayıp bir torba dolusu diyet bisküvi alıyorum kendime. Diyet süt, diyet yoğurt, diyet peynir de ekliyorum listeme. Alışveriş dönüşü eve geldiğimde anaç sütlaç hanım mandal tahtından atlayıp torbanın içine bakıyor ilk iş. Bu ne bu? Hiç, atıştırmalık, diyorum. Tuttuğu gibi camdan atıyor torbayı. Sonra da paylıyor beni bir güzel. Ayıp ayıp. Utanmıyorsun değil mi? Tuzsuz peynir, şekersiz bisküviymiş. Sanki zayıflama merkezindeyiz. Nereden çıktı şimdi bunlar? Saten Şehvet Hanım mı aklını çeliyor yoksa? Bir daha sakın dinleme o kaltağı, diyor anaç sütlaç hanım. Bozuluyorum. Bebeğinin iyiliğini düşünmen, onun için en güzel şekilde beslenmen gereken bir dönemde, bakıyorum sen kendi görüntünle alakadarsın. Aman imajın bozulmasın. Pes vallahi. Bu ne bencillik? Yanaklarım yanıyor utançtan. Haklı olabilir mi? Kendi görüntümü bebeğin sağlığından daha çok düşünmüş olabilir miyim? Başlıyor vicdan azabı içimi kemirmeye. Sırf bu azaptan kurtulmak için gidip yok yere bir tabak fındıklı kurabiye yiyorum. En yağlısından. 12. hafta. Durmadan ağlıyorum. CNN'de bir belgesel gösteriyorlar. Christian Amanpour, Afrika'da anne babası AIDS'ten ölen yetim çocuklarla konuşuyor. Kerpiçten bir kulübeye girmiş CNN ekibi. Kameralar, mikrofonlar yerleştirmişler yırtık pırtık hasırların üzerine. Elimde mendil, salya sümük seyrediyorum kulübedeki Afrikalı çocukları. Her şeye ağlar oldum. Sokağın başındaki elektrik teline takılı duran bir çift lastik ayakkabı bana inanılmaz hüzün veriyor mesela. Converse marka, mavi, solgun bir çift ayakkabı. Kimindiler acaba? Nasıl çıktılar oraya? Yağmur, kar, tipi hep oradalar bir başlarına. Bir gün muhtarlığın önünden geçerken içeri dalıp elektrik teline asılı ayakkabıların sahibi kim biliyor musunuz diye soruyorum. Kim attı onları oraya? Mahalle muhtarımız son derece efendi, kalender meşrep bir adam. Her durumda mahallelinin dertleriyle ilgilenen ama bu sefer nutku tutuluyor. Alt dudağı sarkıyor şaşkınlıktan. Biri bir terbiyesizlik mi yaptı? Diyor telaşla. Evet yaptı ama bana değil, ayakkabılara yapıldı o terbiyesizlik. Anlatamıyorum, anlaşamıyoruz. Sadece lastik ayakkabılar değil ki, içlerinde en zayıf olanları hırpalayıp ezerek faşizanca misket oynayan oğlan çocukları, ana cadde boyunca yarısı kurtlu kestane kebap satan sıska delikanlı, karşı pencereden halı çırpan dedikoducu komşu teyze, Filistin'de Hamas ile El Fetih'in birbirine girmesi, Antarktika'da buzulların hızla erimesi, yerde yatan ezilmiş ekmek parçası. Her şey o kadar hüzünlü geliyor ki. Akşam haberlerinde şarkı söyleyen mucizevi bir köpeği tanıtıyorlar. Kulakları kahverengi, vücudu beyaz bir yavru teriye bu. Boynuna pembe bir kurdele bağlanmış. Hayvanın sahibi İzmirli bir emekli kimya öğretmeni. Öğretmen hanım piyano başına geçip yine bir gül nihal aldı bu gönlümü diye çaldıkça dede efendiden, köpek de dizinin dibinde oturmuş uluyor var gücüyle. Düğmeye basılmış gibi gözlerim doluyor anında. Hoppala, gene niye ağlıyorsun diye soruyor Eyüp. Diyemiyorum ki, içim acıyor köpeğe, ona ve tüm kurdeleli teriyerlere. İçim acıyor herkese ve her şeye. Faniliğimiz, zayıflığımız, zaaflarımız. İnsan olmanın, insan olamamanın ağırlığı ciğerlerime doluyor. Nefes alamıyorum. 16. hafta. Anaç sütlaç hanım huzuruna çağırıyor beni bu hafta. Yanında koca bir kutu dolusu CD var. Al bunları dinle diye emrediyor. Bakıyorum hepsi opera klasikleri kutudaki albümlerin. İyi de ben opera pek sevmem, anaç sütlaç hanım diyorum. Senin için değil zaten. Bebek için bunlar. Kulakların değil, karnın dinleyecek bu müzikleri. Böyle diyor ve CD'lerden birini müzik setine koyduğu gibi sesi de sonuna kadar açıyor. Sadece kulaklarım ya da karnım değil, bütün mahalle dinliyor George Bizet'in İnce Avcılarını. Gürül gürül bir tenorla yankılanıyor cümle Kuzguncuk semti. Je crois entendre encore, caché sous les palmiers, sa voix tendre et sonore. Karşı apartmandaki meraklı başörtülü komşu teyze camı açıp bu tok erkek sesinin nereden geldiğini anlamaya çalışıyor. Yeni bir hoparlörlü satıcı türü mü geçiyor acaba aşağıdan diye kafayı uzatıp sokağa kolaçan ediyor. Sağa bakıyor kimse yok, sola bakıyor kimse yok. Nihayet sesin bizim evden geldiğini anlıyor. Cık cık edip sıkı sıkı kapatıyor camları. Anaç sütlaç hanım, komşulara ayıp oluyor. Bari müziği kıs biraz, ne olur diyorum. Ne var, fena mı? Bebeğe müzik sevgisi aşılıyoruz burada. Hem de Fransızca öğreniyor bir yandan. Ana karnında bebeklerin sesleri algıladıklarını bilmiyor musun? Bir başka CD koyuyor bu sefer. Bir nehir şırıltısı doluyor odaya. Ardından keçi melemeleri ve çıngıraklar duyuluyor. Ya bu ne? Diyorum dehşet içinde. Doğanın tüm barışçıl sesleri, diyor Anaç Sütlaç Hanım. Bebekler ve anneler için özel yapılmış. Amerikalıların buluşu. Sakinleştirici müzik. Bebeği bilmem ama beni bayağı asabi yapıyor bu sesler. Eskiden dinlediklerimi de çalsak arada olmaz mı? Diyorum çekinerek. Mesela Sinik Entel Hanım'la ben roman yazarken punk, post-punk, endüstriyel metal filan dinlerdik. Pearl Jam, Chumbawamba, Bad Religion filan. Ne iyi olur. Ay ay diye suratını ekşitiyor Anaç Sütlaç Hanım. Unut gitsin o kuru ve kaba gürültüleri. Sofistike bir bebeğin olsun istiyorsan, sofistike müzik dinleyeceksin. 9 ay boyunca. Bütün hafta boyunca İstanbul'un en dingin, en efendi semtlerinden Kuzguncuk'un sokakları, keçi çanları, sağanak yağmur sesleri ve Fransızca aryalarla inliyor. 18. hafta. Ağlamalarım azaldı. Her şeye hüzünlenmiyorum artık. Ama şimdi de kokuları farklı algılamaya başladım. Gün boyu ormana salıverilmiş av köpeği gibi burun deliklerimi oynatarak etraftaki kokuların izini sürüyorum. Yemeğe konmuş bir tutam zencefilin, lodosun taşıdığı deniz yosununun ya da sokakta satılan turşu suyunun kokusunu anında alıyor, katmanlarını ayrıştırıyorum. Patrick Süskind'in koku romanındaki Jean-Baptiste Gronow gibi dolaşıyorum ortalıkta. 2006 senesinin İstanbul'u, 18. yüzyıl Fransa'sını aratmayacak bir kokular ve esanslar cenneti. Ve evrendeki tüm kokular arasında bir tanesi var ki anında midemi ayağa kaldırıyor. Arkamı dönüp kaçmama sebep oluyor. 1 kilometre uzakta bile olsa tahammül edemiyorum bu korkunç ve ağır esansa. Hindistan cevizi kokusu. Allah'ım meğer ne çok Hindistan cevizi kokusu varmış İstanbul'da. Pasifik'te bir adanın üstüne kurulmuş sanki bu şehir. İstanbul'un taşı toprağı altın filan değil, Hindistan ceviziymiş meğer. Taksilerde dikiz aynalarının üstünde sallanan kokular Hindistan cevizinden. Kendileri çam ağacı şeklinde olabilir bu nesnelerin ama yaydıkları esans ekseriya Hindistan cevizi. Kamu binalarında tuvaletlere konulan beyaz krem sabunlar hemen hemen her zaman Hindistan cevizi aromalı. Pastanelerde yaş pastaların üzerine serpilen o kıymık kıymık beyaz süsler rendelenmiş Hindistan cevizi. Kafelerde yakılan baygın kokulu mumlar Hindistan cevizli. Marketlerde promosyonla tepsi tepsi müşterilere dağıtılan yeni bisküvi türü Hindistan cevizi kremalı. Yeni açılan ve pek revaçta olan modern restoranlarda sözleşmiş gibi tüm tavuk yemekleri Hindistan cevizi sosuyla yapılmış. Süslü tabaklarda gururla servis yapıyor garson. Neden geri çevirdiğimi anlayamıyor. Minibüste yanımda oturan fiyakalı kadının süründüğü parfümün içinde kesin Hindistan cevizi esansı var. Yer değiştirip ön tarafa geçiyorum. Bu sefer de şoförün çiğnediği sakızın kokusu geliyor burnuma. O da Hindistan cevizi. Nereye gitsem, yarı çapı 50 metrelik bir daire içindeki tüm Hindistan cevizi kokularını anında alıyorum. Tam ortasından kesilmiş, iki yakaya bölünmüş, kocaman bir Hindistan cevizi gibi görünüyor gözüme İstanbul. Anadolu yakası bir yarısı, Avrupa yakası öbür yarısı. Kaçacak yer bulamıyorum. 20. hafta, bebeğin cinsiyetini öğrendik, kız olacak. Anaç sütlaç hanım çok mutlu. Kız çocukları giydirmek, süslemek daha kolay, daha keyifli, diyor sevinçle. Pastalar, kurabiyeler de yaparız beraber. Oğlanlarla kurabiye yapmak daha zor. İlla da vurdulu kırdılı oyunlar oynamak istiyorlar. Bense bu rol dağılımını bir türlü benimseyemiyorum. Kız bebeklere pembe, oğlan bebeklere mavi tulum giydirilmesini, kızlara Barbie bebek ve çay takımı, oğlanlara plastik kalaşnikof ve kamyon, tır alınmasını, cinsiyet rollerinin daha ilk günden bu kadar kesin kes ayrılmasını hep ama hep eleştirdiğim için kızımı farklı yetiştirmek istiyorum. Gene niye somurtuyorsun? Diye soruyor Eyüp. Pembe sevmem ki, diyorum. Çok kırılgan bir renk. Kızlara pembe yakışmıyor. Alternatif bir renk bulsak. Mor kıyafet arıyorum ama çok az mor eşya var mağazalarda. Ne gerek var bunlara kafanı takmana? Diye omuzlarını silkiyor Eyüp her zamanki sakinliğiyle. Sen kızına mürdüm eriği moru, çağla yeşile ya da petrol mavisi gibi alternatif renkler giydirsen bile o sosyalleşmeye başlar başlamaz gene gidip pembeler giyecek üstüne. Arkadaşları nasıl giyiniyorsa, televizyondaki çizgi film karakterleri nasıl giyiniyorsa o da öyle giyinmek isteyecek. Ne demeye akıntıya karşı yüzmeye çalışıyorsun? Haklı mı? Belki. Ama niye kapılıyım bu pembe akıntıya? Pembe bana hanım hanımcık olma mecburiyetini, başını önüne eğerek sokakta yürümeyi, oyuncak bebeklerle yalnız çay saatlerini, az biraz büyüyüp göğüslerin çıkınca kitaplarla, dosyalarla önünü kapatarak bedenini saklamaya çalışmayı, genç kız ürkekliğini, hüznünü çağrıştırıyor hep. Erkek egemen bir toplumda kız çocuk sahibi olmak daha zor. Yoksa bu yüzden mi herkes oğlu olsun istiyor? 21. hafta. Karnım büyüyor, korkularım büyüyor. Bebekle iletişim kurmaya çalışıyorum sabah akşam. Ama ne zaman ona seslensem, başlıyorum iç seslerle konuşmaya. Parmak kadınlara gidiyor hep aklım. Belki bebeği de bir parmak kadın gibi algılıyorum henüz. Tek bildiğim, içimden sesler korosunu özlediğim, gene eskisi gibi, ortalıkta rahat rahat dolaşsalar keşke. Baskı görmeden, sansürlenmeden, kavgalarını bile özledim. En çok da sinik entel hanım düşüyor aklıma. Onu bu kadar üzgün ve küskün görmeye dayanamıyorum. Nihayet bu hafta, anaç sütlaç hanım, öğle yemeği sonrası şekerleme yaparken, gizli bir ziyarette bulunmaya karar veriyorum eski dostuma. Usulca içime kaçıyorum. İçimin tünellerine girer girmez bir fener alıyorum elime. Buralar her zamanki gibi karışık. Kaç defa geldim, gene de kayboluyorum. Kuzey kapısının ardında buluyorum sinik entel hanımı. Pencereleri örümcek ağlarıyla, duvarları Che Guevara ve Marlon Brando posterleriyle kaplı, perdeleri kızıl kadifeden kasvetengiz şatosunda. Üzerinde saçaklı, desenli bir hippie kıyafeti var gene. Boynunda koca koca boncuklu, mavi, mor, siyah bir kolye. Ne güzelmiş kolyen, diyorum aramızdaki buzları eritebilmek umuduyla. Sevdin mi? Peru'da, Machu Picchu'da yerli kabileler yapıyor bunları. Yerli kadınların korporasyonlara, globalleşmeye, vahşi kapitalizme karşı ayakta kalabilmelerini desteklemek için aldım. Sırıtıyorum. Nasıl da özlemişim sinik entel hanımın her şeye gereğinden fazla ve gereğinden derin anlamlar yüklemesini. Nasıl gidiyor hamilelik? Diyor suratında kırgın ama sevecen bir ifadeyle. 18. ayrımın sonu. Sayfa 217. Devamı 19. ayrımdadır.